Geçmişten günümüze, medya ve gazetecilik. Hazırlayanlar Merve Dağlar, Can Fışkınlar.
Gazeteciler daha rahat çalışsın diye. İşte tören başlamıştı. Kortejler falan yürüyüş halindeydi. Saha alan dolmaya başlayınca konuşmalar falan başladı. Konuşmalar devam ederken sular idaresinin orada hafif bir kıpırdamalar görmeye başladı. Ama iş büyüyordu. Belli ki orada bir olaylar başlayacaktı. Yerimiz de uzaktı oraya. Teleobjektif falan taktık ama konunun dışındaydık yani. Hemen aldım makinelerimi. Kazancı Yokuşu'nun başında Kazan Restoran vardı. Otele ait. Oraya indim. Oraya doğru geliyordu çünkü. Kaçış halindeydi katılanlar. Kurşunlar inanır mısınız? Kurşunlar kafamızın üstünden geçti. Ama ya bizim hiç o an o olayı fotoğraflamak. Başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Siper olduk şeyde, zeminde. Perdeyi de kafamızın arkasına taktık. Objektif değiştirdik. O göz, orada bir kamyonet duruyordu. Nereye bırakıldığını da anlayamamıştık. Sonra o kalabalık kaçış halinde Kazancı Yokuşu'na doğru orada büyük bir ezilmeler oldu. Ve insanlar birbirinin üstünde. Ve 34 kişi o gözümün önünde öldüler. Tabii onu hiç unutamam ve ondan sonra tabii orada diğer olaylar unutuluyor gazeteci. Orada 34 kişinin ölümü. Tabii unutamadığım olaylardan biri bu. Ondan sonra gazeteye geldik. İşte herkes bekliyor. Ne çıkacak filan diye. Herkes bizi bekliyor. Dedik böyle böyle filan. Çektiniz mi? Çektik. 8 sütun çıktı mesela. O fotoğraf 8 sütun çıktı.
1977'nin kanlı 1 Mayıs'ını bu şekilde görüp özetleyen duayen fotoğraf muhabiri Tancan Baltalı'dan dinledik. Yaşadıklarını anlatınca insanın gözünde de canlanıyor aslında. Gazeteciliğin ne kadar zorluklarla yapılan ve cesaret isteyen bir meslek olduğunu anlıyoruz. Geçmişten günümüze yaşadıklarımızı arşivleyenlerin mesleği olan gazetecilik, tarih boyunca farklı süreçlerden geçmiştir. Bu süreçlerin gazetecilik mesleğinin icrasına etkilerini, yıllarını fotomuhabirliğe vermiş eski Tercüman Gazetesi fotomuhabiri Tancan Baltalı irdeliyor.
Tabii mesela tabii bizler çok zor şartlar altında çalıştık. Bir defa iletişim, ulaşım ve teknoloji bakımından bayağı zorluklar çektik. Elimizdeki makineler o günkü şartlara göre normal makinelerdi ama bugünkü çağla mukayese edilmez. İletişim olarak çok zorluklarla karşılaştık. Şu bakımdan bir işe gidiyorduk. İstanbul dışında bir işe. Bunun gazeteye ulaştırmak çok büyüktü. Çok büyük bir işti yani. Öyle bir işler olmuştu ki mesela bunlardan otobüsle falan yolluyorduk. Mesela Edirne'ye gitmişiz veya Ankara'ya gitmişiz. Otobüsle falan gönderiyorduk filmleri. Gazetecilik anlık iştir. Yani bir işe gittiğiniz zaman hiç dört dörtlük getirmek zorundasınız. Şöyle bir olay anlatayım size. Mesela biz şeye gittik. Petrol boru hattının açılışına gittik. Musul'a. Rahmetli Degeler'le birlikte. O zaman tabii ulaşım çok zor. Uçakla geliyoruz. Gazeteye nasıl? Ertesi gün de Adana'da açılış yapılacak. Yumurtalık'ta. geldik. Şimdi bir sonraki uçak çok geç. Hemen bizim uçağın inmesiyle kalkacak bir Türk Hava Yolları uçağı vardı. Onu havadan organize ettik. Telsizle, tabii başbakan girince araya, dediler ki biraz bekletin uçağı. Gazeteci bir yolcunuz var. Bunun yetişmesi lazım haber yönünden. Ankara için ayrı bir makara çıkardık, filmi verdik. Ankara muhabirimiz, o da gelmişti bizimle. Hemen indik, bizi kapıdan paketleyip öteki uçağı aldılar. Her şey hazırdı yani. İstanbul uçağına indik. İstanbul'a geldik. Adana'ya da yollamamız lazım. Çünkü orayla ilgilendiriyor olay. Bu sefer gittim. Tabii zaman da geçiyor. Yeşilköy'de hangara şeyin tercümanın matris kutusunu buldum. O zaman tabii öyle şey falan yok. Matris kutularıyla gidiyordu kalıplar şehirlere, basılacak şehirlere. Matris kutusunun içine bir film de oraya yaptım. Adana'ya. Geldik gazeteye. Gazetede işte tabii o gazeteye geldikten sonra işler rahatlıyor. Bir de İstanbul'a daha geniş bir şekilde verdik. Yani bunlar çok zor şeyler. Çalışmamız bakımından. Ama çok iyi şeyler verdik yani. Zaman olayı bizde önemli. Zamana karşı yarışıyorsunuz meslek. Yani bir an evvel onun gazeteye ulaşması lazım. Ama yani başarıyla götürüyoruz kişi. Allah yardım ediyor beraber. Dijital makineler yok o zaman. Öyle bir zamanda 3 kareyle işi bitirdiğimiz oluyordu. 3 kare çekebiliyor. 4. fırsatın yok. Ve diapozitif çalışıyorsunuz. Diapozitif en ufak bir hata affedilemez. Yani laboratuvarda filan bu işi şey yapamazsınız, örtemezsiniz. Onun için o kadar kendinize güvenmeniz lazım, o kadar sağlam şekilde çekmeniz lazım ki olayı. Gazeteye geldiğiniz zaman daha sizin film yıkanırken yeri ayrılıyor haberin. Yeri ayrılıyor, fotoğrafın yeri ayrılıyor. Bir de düşünün tam tersi, Allah korusun. Bir ters bir durum oldu, o zaman zaten bu işi bırakacaksınız, yapmayacaksınız. Dakikanın çoğu. Şimdi tabii daha rahat çalışma şekli. Bulunduğu yerden dahi bir düğmeye basıp yolluyorlar fotoğrafı.
Gazetecilik öyle bir kutsal meslek ki bunu yaşayıp deneyimlemeden anlayamayız. Cumhuriyet döneminden bu yana gelmiş geçmiş nice gazeteciler vardır. Kimleri mesleğinde başarılı olup kimleri adını pek de çok duyuramamıştır. Ülkemiz öyle zor zamanlar geçirmiştir ki bunlar gazeteciliği derinden etkileyen olaylar olmuştur. Bunların başında darbeler gelir. Sonrasındaysa hükümetin medyaya el koyması ve gazeteciliğin önüne engel koyan yasalar çıkarmasıdır. Bu ülkede gazetecilik yapmak başlığı altında ve geçmişten günümüze gazeteciliği bu alanda uzun yıllar emek vermiş ve kendini bu mesleğe adamış, halen mesleğini icra eden Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Erinç'ten yaşadıklarını dinliyoruz.
Eylül 1980'de ben Cumhuriyet Gazetesi'nin sorumlu müdürüydüm. Yani sıkı yönetim yasakları, işte askeri idarenin değiştirdiği yasalarla gene mücadele etmek gibi bir görev üstlenmişti. Gerçek gazeteciler diyelim. Ben kaç defa Selimiye'ye gittiğimi pek hatırlamıyorum. Kimilerine fırça yemek için çağrıldık, kimilerine ifade vermek için çağrıldık. Ama bunlardan üçü sıkı yönetim komutanı tutuklama isteğiyle beni mahkemeye vermişti. Yani 152'si 159'dandı. İşte silahlı kuvvetlere, emniyet güçlerine hakaret suçu. Biri de sıkı yönetim yasasının 16'ya 2. maddesi, halkı heyecana verici yasa. Böyle gözaltı falan da o zaman uygulanmıyordu. yani askeri rejim olmasına karşın işte çağrıyla gittik, ifade verdim. İfademi işte üsteğmen, yüzbaşı düzeyinde avacı, karacı, bahriyeli savcılar. Ama ilginç tarafı bana göre şu oldu. O üsteğmen ya da yüzbaşı savcılar ifademin altına mahkemeye gönderirken savcılık tutuklama isteğine katılmamaktadır diye yazma hukukçuluğunu gösterdiler. İsteyen nezdinde mahkemede çalıştıkları orgeneral ama o görüşe katılmayan üsteğmenler, yüzbaşılar da vardı o dönemde. Hukuk bugüne göre çok daha önemliymiş. Bugün yaşadıklarımıza bakınca anlıyoruz ki öyle günler yaşadık. Tabii yani Türkiye'de demokrasi olduğuna ben hiç inanmadım. Yani Türkiye'de çok partili bir düzen var. İhsan adayla Aziz Nesin tutuklandılar mesela gazetedeki yazıları nedeniyle. Yani öyle bir görece izafi bir demokrasi anlayışımız var. Hukuk ne yazık ki ağır basmaz yasalar yapılırken kim iktidardıysa onun siyasal tercihleri ön plana çıkar. İşte siz de ya bu yanlış oluyor derseniz belki 40 yılda bir doğru söylüyor deyip dikkate alınır ama 39 yılda gene bildiklerini okurlar. Yasalar yapılırken özel cezalandırma söz konusu olduğunda hep çok satışlı gazeteler dikkate alınır. Yani şu suçun cezası şu kadar hapistir ya şu kadar 1000 liradır gibi bir madde konur. Oysa Türkiye'de sadece çok satışlı gazeteler, yani yaygın dediğimiz gazeteler çıkmıyor. Yerelde gazeteler var. O yereldeki gazeteler arasında 100 tane satan da var. Çünkü yayınlandığı ilçenin nüfusu o kadar. Okur, yani gazete alacak potansiyeli o kadar. Muhabir arkadaşlar da geleceklerinin tehlikede olduğunu varsayarak tedirginlik yaşıyorlar. Önemli olan yasaların nasıl olması gerektiği konusu. Yani basın yasası, radyo televizyon yasası, işte Türk Ceza Yasası'nın ifade özgürlüğüne ilişkin maddeleri, terörle mücadele yasasının şeyle ilgili, gazetecileri ilgilen maddeleri gibi çalışmalar yapıldı. Ama maalesef gazetecilikteki yapılanma bu sonucu yaratıyor. Yani işte şimdi gazeteciler de sınıflandı. Yani iktidar yanlısı gazetenin yazarı karşı çıktı diye haber oluyor. Ya, zaten gazetecinin görevi yanlış varsa yazmak. Araştırmacı gazetecilik denen bence pek doğru olmayan bir tanım var. Çünkü yani birilerine araştırmacı gazeteci derseniz onun dışında kalanlara bunlar araştırmadan yazıyor gibi
bir izlenim oluşuyor.
Bir izlenim oluşmak durumunu da yaratıyorsunuz. Oysa yani herkese denir ki bunu iki defa check edeceksin, soracaksın, kontrol edeceksin denir. Yani haberlerde öyle yazılması zorunlu yazılardır. Demeci yazarsınız ama yani o demeçte de bir yanlış varsa onu da eklemeniz lazım. Araştırmacı gazetecilik orada biraz bana göre hem yanlış hem biraz da yavan kalıyor. Mesela işte biz basın sorunları için Ecevit'e de gittik, başbakanlığı. Yani Ecevit de gazeteci, kökenli bir politikacı. Dedi ki ya mecliste dedi şeyler var, gazeteci milletvekilleri var, onlarla da konuşuyor musun, konuşsanız dedi. Ben şimdi orada acaba doğruyu söylemem mi lazım, söylemem mi lazım diye. Sonunda söylemem gerektiğini düşündüm. Dedi ki efendim onlarla da konuşuyoruz. Onlar da bizim gibi düşünüyorlar. Ama komisyona ya da genel kurula girince genel başkan ya da genel başkan yardımcıları, grup başkan vekilleri ellerini nasıl kaldırırsa öyle kaldırmak zorunda kalıyorlar. Benim başladığım zamanın gazetecilik haber anlayışıyla bugünküler çok değişik. Yani tabii 57 ile bugünü karşılaştırmak neredeyse 60 yıl var. O değişiklik doğal. Eski gazetecilik anlayışı ne yazık ki bugün yok. En başta dayanışma yok. Yani eskiden gazeteciler mesela işte, o başladığım döneme dönelim. Yani gazetecilerin bir kısmı Cumhuriyet Halk Partili'ydi, bir kısmı Demokrat Partili'ydi. Yani o görüşleri savunurlardı. Ama meslekle ilgili bir olay ortaya geldiği zaman şeylerini bırakırlar, siyasal düşüncelerini bırakırlar. Gazeteciliğin çıkarları doğru yapılması için bir araya gelebilirlerdi. Yani iktidardaki parti muhalefetteki bir gazetenin muhabirine, foto muhabirine tavır koyduğu zaman iktidardaki partinin gazetesinde yazanlarla topluca terk ederlerdi o toplantıları. Şöyle bir olay anlatayım size. İşte Uğur Mumcu'yla Nazlı Ilıcak, Kemal Ilıcak arasında böyle bir polemik sürdüğü dönemler, demek ki 1978, 79, yani 77, 78, 79 epeyce sürdü çünkü. O zaman cemiyetin lokali en üst kattaydı. Tabii fırsat bulmuşuz, cemiyete gitmişiz, 3 kişi bir sehpanın etrafında koltuklara kurulmuştu, dalga geçiyoruz, bir şeyler içip yiyoruz falan. Kapıdan biri baktı. Ben tabii tanımıyorum. O kişilerden biri Reha Öz'dü. O zaman Reha Öz şimdi Hürriyet'te haber müdürü. O zaman Cumhuriyet'in istihbarat şefiydi. Onu tanıyor. El etti. Geldi o bey. Efendim şimdi Reha takdim ediyor. Orhan abi diyor. Yazı işleri müdürümüz diyor. Aydoğdu Bey diyor, tercümanın yazı işleri müdürü. Aydoğdu İlter, o da rahmetli oldu. Aydoğdu abi. O gelen adam, bu şeyde karton filmlerinde vardır ya, şaşkınlık hani gözleri böyle gider gelir. O da bekliyor ki biz kanlı bıçaklı olmalıyız.
Aynen.
Yani şimdi yani o dönemin okumuş yazmış Milli Eğitim Müdür Yardımcısı böyle düşündüğüne bakarsan halkın böyle düşünmesi kadar doğal bir şey de
yok.
Vardığımız noktayı ancak gençlerin düzeltebileceğine inananlardan biriyim. Yani mesleğine sahip çıkacak gençler ancak bu mesleği yeniden düze çıkarabilirler diyorum. Yani çok örneklerini tanık oldum. Gerçekten yani şimdi kuşakların birbirini izlemesinin yanı sıra bir sonraki kuşağın bir önceki kuşaktan daha bilgili, kültürlü, cesaret sahibi mesleğine inanmış olması lazım. O gerçekten kuşaklar birbirini izliyor. Zaten izlemediğini görsek umutsuz oluruz.
Dağlar, can fışkınlar.